Ayrım 11.
Sayfa 110. Yeni, eski birçok şeyden söz ettiler. Ve Frodo, Gildor'u şairin dışında kalan uçsuz bucaksız dünyada olanlar hakkında sorguya çekti. Havadisler genellikle acıklı ve uğursuzdu. Yoğunlaşan karanlık, insanlar arasında savaşlar, elflerin kaçışı. En sonunda Frodo, gönlüne en yakın duran soruyu sordu. Söyle Gildor, bizden ayrılalı beri Bilbo'yu hiç gördün mü? Gildor gülümsedi. Evet dedi, iki kere. Bize tam bu mevkide veda etmişti. Fakat onu bir kere daha gördüm. Buradan çok uzaklarda. Bilbo hakkında başka bir şey söylemedi. Frodo da sustu. Bana kendinle alakalı soru sormuyor ve pek bir şey anlatmıyorsun Frodo, dedi Gildor. Fakat ben zaten bir kısmını biliyorum. Birazını da çehrenden ve sorularının gerisindeki düşüncelerden okuyabiliyorum. Şairden ayrılıyorsun. Lakin aradığın şeyi bulacağından, maksadına ereceğinden, hatta geriye dönebileceğinden şüphen var. Öyle değil mi? Öyle, dedi Frodo. Ama gidişimi sadece Gandalf'ın ve sadık yardımcım Sem'in bildiğini zannediyordum. Gözlerini indirip tatlı tatlı horlamakta olan Sem'e baktı. Sırrınız bizden düşmana ulaşmaz, dedi Gildor. Düşman mı, dedi Frodo. O halde şairden neden ayrıldığımı biliyorsun. Düşmanın neden seni ardında olduğunu da biliyorum, diye cevap verdi Gildor. Fakat peşine düşmüş olduğunu sezmekteyim. Gerçi bu bana tuhaf gelmiyor da değil. Ve seni uyarırım. Tehlike şimdi hem önünde hem arkanda hem de her iki tarafında. Süvarileri mi kastediyorsun? Onların düşmanın hizmetkarları olmasından korkmuştum zaten. Nedir bu kara süvariler? Gandalf sana hiçbir şey anlatmadı mı? Bu tür yaratıklar hakkında bir şeyler anlatmadı. O halde daha fazlasını söylemek bana düşmez. Olmaya ki korku seni yolculuğundan alıkoysun. Çünkü bana öyle geliyor ki tam zamanda yola çıkmışsın. Tabii o da bir ümit. Artık acele etmen, geri dönmemen ve oyalanmaman lazım gelir. Çünkü şair artık seni koruyamaz. İmaların ve uyarılarından daha çok korkutacak bir bilgiyi hayal bile edemiyorum, diye tepki gösterdi Frodo. Önümdeki tehlikenin varlığını biliyordum elbette. Ama tehlikeyle bizim şairde karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Bir hobbit sudan nehire emniyet içinde gidemeyecek miyim yani? Ama burası sizin şairiniz değil ki, dedi Gildor. Hobbitlerden önce burada başkaları yaşamıştı. Hobbitler yok olduklarında da başkaları yaşayacak. Etrafınızda uçsuz bucaksız dünya uzanıyor. Kendinizi buraya kapatabilirsiniz ama dünyayı sonsuza dek dışarıya hapsedemezsiniz. Biliyorum, yine de hep öyle emniyetli ve bildik bir yer gibi görünürdü ki. Şimdi ne yapabilirim? Ben şairi gizlice terk edip Ayrık Vadi'nin yolunu tutmayı tasarlıyordum. Ama daha Er Diyarına varmadan izimize düştüler bile. Bana soracak olursan tasarladığın gibi yap derim, dedi Gildor. Zannetmem ki yol senin cesaretini kırsın. Fakat daha açık bir öğüt almak istiyorsan Gandalf'a danışmalısın. Neden kaçtığını bilmiyorum. O yüzden peşindekilerin hangi vasıtalarla üzerine saldıracaklarını da bilemem. Bunları Gandalf'ın bilmesi icap eder. Herhalde şairden ayrılmazdan önce onu göreceksiniz, değil mi? Umarım. Beni huzursuz eden şeylerden biri de bu ama. Kaç gündür Gandalf'ı bekliyordum. En geç iki gece önce Hobbit köye gelmiş olacaktı. Fakat görünmedi bile. Şimdi ben de ne oldu diye merak içindeyim. Onu beklesem mi? Gildor bir an için sessiz kaldı. Bu haberi beğenmedim, dedi sonunda. Gandalf'ın geç kalması iyiye alamet değil. Fakat ne derler? Büyücülerin işine karışma. İnce iş yapar, çabuk kızarlar. Tercih senin. Ya gideceksin ya bekleyeceksin. Aynı zamanda şöyle de derler, diye cevapladı Frodo. Akıl danışmaya elflere gitme. Hem evet hem hayır derler. Gerçekten öyle mi derler, diye güldü Gildor. Elfler iyice düşünmeden nasihat vermez pek. Çünkü nasihat bir bilgeden bir bilgiye verilecek olsa dahi tehlikeli bir armağandır. Ve her yol kötüye çıkabilir. Fakat ne bekliyordun ki? Bana kendine dair her şeyi anlatmadın. Bu durumda ben senden daha iyi bir seçimi nasıl yapabilirim? Ama bir nasihat istiyorsan dostluğun hatırı için vereceğim. Bence hemen hiç oyalanmadan gitmelisin. Eğer sen yola çıkıncaya kadar Gandalf hala gelmemişse bir öğüdüm daha var. Tek başına gitme. Güvenilir ve istekli arkadaşlar al yanına. Doğrusu minnettar olman gerek. Çünkü bu nasihatleri gönülden vermiş değilim. Elflerin kendi işleri, kendi kederleri vardır. Ve hobbitlerin yahut dünya üzerindeki diğer yaratıkların meseleleri pek alakadar etmez bizi. İster tesadüfen olsun, ister maksatlı, yolumuz nadiren onların yollarıyla çakışır. Bizim karşılaşmamız sırf tesadüf değil belki. Ama maksadı tam olarak bilemediğimden daha fazla bir şey söylemeye çekiniyorum. Gerçekten minnettarım, dedi Frodo. Ama bana kara süvarilerin ne olduğunu açık açık söylemeni isterdim. Eğer sözünü dinlersem Gandalf'ı uzun bir süre görmeyebilirim. Bu durumda beni izleyen tehlikenin ne olduğunu bilmem gerekir. Onların düşmanın hizmetkarları olduğunu bilmen kafi değil mi? Diye cevapladı Gildor. Onlardan kaç. Onlarla hiç konuşma. Ölüm demektir onlar. Bana daha fazlasını sorma. Ama içime öyle doğuyor ki tüm bu mesele sona ermeden evvel sen, Drogo oğlu Frodo, bu uğursuz şeyler hakkında Gildor Ingliorn'dan da daha çok şey biliyor olacaksın. Elbereth seni korusun. İyi ama cesareti ben nereden bulacağım diye sordu Frodo. Benim esas ihtiyacım olan o. Cesaret hiç beklenmedik yerlerden çıkar dedi Gildor. Ümidini yitirme. Şimdi uyu. Sabah biz gitmiş olacağız. Fakat ülkeden ülkeye haberimizi uçururuz. Gezgin dostlar sizin yolculuğunuzdan haberdar olur ve iyiliğe kudreti olanlar yardıma hazır bulunur. Ben senin elf dostu ilan ediyorum. Dilerim yıldızlar yolunun ucunu aydınlatsın. Yabancılardan böylesine hoşnut kaldığımız nadirdir. Hem kadim lisanın kelimelerini dünyadaki diğer gezginlerin ağzından duymak da hoş oluyor. Daha Gildor konuşmasını bitirirken Frodo üzerine uyku bastırdığını hissetti. Artık uyuyayım dedi. Elf onu Pippin'in yanındaki bir çardağa götürdü. Frodo kendisini hemen yatağa atıp derhal rüyasız bir uykuya daldı. Bölüm 6. Mantarlara çıkan kestirme yol. Sabah Frodo dinlenmiş olarak uyandı. Yere kadar sarkan dalları dantel gibi birbirine örülmüş, canlı ağaçtan bir çardakta yatıyordu. Derin, yumuşak ve hoş kokulu yatağı eğrelti otu ve çimenden yapılmıştı. Güneş ağacın hala yeşil kalmış kıpırtılı yapraklar arasından parlamaktaydı. Frodo sıçrayıp kalktı, dışarı çıktı. Sam ormanın kenarındaki çimlere oturmuştu. Pippin durmuş, gökyüzünü ve havayı inceliyordu. Elflerden iz yoktu. Bize meyve, içecek ve ekmek bırakmışlar dedi Pippin. Gel de kahvaltını et. Ekmek neredeyse dün geceki kadar leziz. Sana bırakmayacaktım ama Sam çok ısrar etti. Frodo Sam'in yanına oturarak yemeye başladı. Bugünkü planın ne diye sordu Pippin. Mümkün olduğu kadar çabuk Erşehir'e yürümek diye cevap verdi Frodo ve tüm dikkatini yemeğe topladı. Sence o süvarilerden görür müyüz diye sordu Pippin neşeyle. Sabah güneşinin altında onlardan bir tabur görme fikri bile ona pek ürkütücü gelmiyor gibiydi. Evet, büyük bir ihtimalle dedi Frodo, konunun hatırlatılmasından hiç hoşlanmayarak. Fakat nehri onlara görünmeden geçebilmeyi ümit ediyorum. Gildor'dan onlar hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Pek sayılmaz. Sadece bazı imalar ve bilmeceler diye cevap verdi Frodo isteksizce. Havayı koklamalarıyla ilgili bir şeyler sordun mu? O konuyu konuşmadık dedi Frodo dolu ağzıyla. Sormalıydın. Eminim ki çok önemlidir. Eğer öyleyse ben de eminim ki Gildor bir açıklama yapmayı reddederdi dedi Frodo sertçe. Ama artık beni biraz rahat bırak. Yemek yerken bir dizi soruya cevap vermek istemiyorum. Düşünmek istiyorum. Daha neler dedi Pippin. Kahvaltıda mı? Yeşilliğin kenarına doğru uzaklaştı. Bu parlak, hatta ona sorulursa haince parlak, sabah izlenme korkusunu sürüp atmamıştı Frodo'nun içinden. Şimdi Gildor'un sözlerini tartmaktaydı. Pippin'in neşeli sesi geldi kulağına. Yeşil çimen üzerinde koşarak şarkı söylüyordu. Hayır, yapamam dedi kendi kendine. Genç arkadaşlarımı şairde benimle birkaç acıkıp yoruluncaya, yemeğin ve yatağın kıymetini bilinceye kadar yürütmek neyse ne. Onları sürgüne, açlık ve yorgunluğun belki de bir çaresinin bulunamayacağı yerlere sürüklemekse apayrı. Kendileri gelmek isteseler bile. Bu miras sadece bana ait. Sam'i bile almamalıyım belki de. Sam Gamgee'ye baktı ve Sam'in de kendisini seyretmekte olduğunu gördü. Sam dedi, ne dersin? Şairi en kısa zamanda terk ediyorum. Hatta artık eğer mümkün olursa Çukurçay'da bir gün bile beklememeye karar verdim. Âlâ beyim, hala benimle gelmeye niyetli misin? Öyle. Çok tehlikeli olacak Sam. Daha şimdiden tehlikeli zaten. Büyük bir ihtimalle ikimiz de geri dönemeyeceğiz. Eğer siz geri dönmezseniz beyim, ben de dönmem. Ona şüphe yok, dedi Sam. Sakın ola onu bırakma, dediler bana. Bırakmak mı dedim? Hiç niyetim yok. Ay'a bile tırmansa onunla birlikte gideceğim. Hele o kara süvarilerin biri onu durdurmaya çalışsın, karşısında Sam Gamgee'yi bulur, dedim. Onlar da güldü. Onlar kim? Neden söz ediyorsun sen? Elflerden beyim, dün gece biraz konuştuk. Senin gideceğini biliyor gibiydiler. O yüzden ben de inkar etmeye mahal görmedim. Harika bir halk şu elfler beyim, harika. Öyleler, dedi Frodo. Artık daha yakından gördüğüne göre hala seviyor musun onları? Tabir caizse benim sevmemle sevmememle ölçülecek hali aşmış gitmiş onlar, diye cevap verdi Sam ağır ağır. Onlar hakkında ne düşündüğüm önemli değil sanki. benim beklediğimden epeycene farklıydılar. Hem çok yaşlı, hem çok genç, hem çok neşeli, hem çok mahzundular. Frodo, Sam'e biraz hayretle, onda meydana gelen bu garip değişikliğin dış görüntüsünde de bir belirtisini görmeyi umarmış gibi baktı. Sesi o tanıdığını zannettiği Sam Gamgee'nin sesinden başka gibiydi. Fakat oturduğu yerde o bildik Sam Gamgee'den hiç de farklı görünmüyordu. Sadece yüzü alışılmadık derecede düşünceliydi. Onları görme dileğin daha şimdiden gerçek olduğuna göre şairden ayrılmaya hala gerek görüyor musun diye sordu. Evet beyim, nasıl denir bilemiyorum ama dün geceden sonra kendimi bir değişik hissediyorum. Sanki ileriyi görür gibiyim bir çeşit. Uzun bir yol, karanlığa doğru giden bir yol tutacağımızı biliyorum. Ama yüz geri edemeyeceğimi de biliyorum. Artık elfleri veya ejderhaları veya dağları görmek değil derdim. Ne istediğimi tam olarak bilemiyorum. Fakat her şey bitmeden önce benim yapacağım bir şey var ve her neyse o iş. Şair de değil, ileride bekliyor. Bunu yapıp bitirmem gerek beyim. Bilmem anlatabildim mi? Tam manasıyla anladım sayılmaz. Fakat Gandalf'ın bana iyi bir yol arkadaşı seçmiş olduğunu anlıyorum. İçim rahat etti. Birlikte gideceğiz. Frodo sessizce kahvaltısını bitirdi. Sonra ayağa kalkıp önünde uzanan araziye baktı ve Pippin'i çağırdı. Yola çıkmaya hazır mıyız dedi Frodo. Pippin koşturup gelirken. Hemen harekete geçmemiz gerek. Geç vakte kadar uyuduk. Önümüzde de gidecek epey bir mesafe var. Geç vakte kadar uyudum demek istiyorsun dedi Pippin. Ben çoktan uyanmıştım. Sadece senin kahvaltıyı ve düşünmeyi bitirmeni bekliyoruz. Her ikisini de bitirdim ve bir an önce Erşehir şatına varmayı hedefliyorum. Dün gece ayrıldığımız yola geri dönüp işi uzatmak niyetinde değilim. Buradan başlayıp dosdoğru araziden gidiyorum. Herhalde uçacaksın öyleyse dedi Pippin. Bu bölgede hiçbir yerde dosdoğru yürünemez. En azından yoldan daha kestirme olur diye cevap verdi Frodo. Şat orman sarayının doğusunda. Fakat yol sola doğru kıvrılıyor. Bak ta kuzeyde, şurada. Bir bölümünü görebilirsin. Kütüğün ilerisindeki köprüden gelen esas yola bağlanmak için batağın kuzey ucundan dolanıyor. Fakat bu bizi asıl yönümüzden çok uzaklaştırır. Eğer bulunduğumuz yerden dümdüz şata doğru gidersek, buradan oraya mesafenin dörtte birlik bir bölümünü kazanmış olacağız. Kestirme yollar zaman kaybettirir diye itiraz etti Pippin. Bu civardaki arazi engebelidir. Hele aşağıda batakta, bataklıktan tut da her türlü zorluk var. Buraların toprağını bilirim. Hem mesele kara süvarilerse onlarla yolda karşılaşmakla ormanda veya kırlarda karşılaşmak arasında bir fark göremiyorum. Ormanda ve kırlarda birisini bulmak daha zordur diye cevap verdi Frodo. Ve eğer yolda olman bekleniyorsa seni yolun dışında değil üzerinde aramaları daha muhtemeldir. Pekala dedi Pippin. Batak demem, hendek demem, seninle gelirim. Fakat içime oturacak bu. Gün kavuşmadan kütükteki altın tüneye varırız diyordum. Doğu Dirhem'in en iyi birasını orada yaparlar ya da yaparlardı. Tatmayalı epey oldu. Tartışma bitmiştir dedi Frodo. Kestirme yollar zaman kaybettirir. Ama hanlar daha da çok zaman kaybettirir. Her ne pahasına olursa olsun seni altın tünekten uzak tutmamız gerek. Hava kararmadan Erşehir'e varmak istiyoruz. Sen ne dersin Sam? Ben sizinle geleceğim Bay Frodo dedi Sam. İçten içe bir kuşku ve Doğu Dirhem'in en iyi birasını kaçıracağı için bir pişmanlık duymasına rağmen. Madem bataklıklarla ve dikenliklerle cebelleşeceğiz, hemen gidelim dedi Pippin. Daha şimdiden neredeyse bir önceki günkü kadar sıcak olmuştu bile. Ama batıdan da bulutlar gelmeye başlıyordu. Hava yağmura dönecek gibiydi. Hobbitler dik, yeşil bir uçumdan paldır küldür inerek aşağıdaki sık ağaçların içine daldılar. Kendilerine orman sarayı sollarında bırakacak ve dağın doğu tarafında öbeklenmiş ormanlardan eğrilemesine geçip ilerideki ovalara ulaşacak bir güzergah çizmişlerdi. Oradan sonra birkaç hendek ve çit sayılmasa açıklık bir arazide doğrudan şatın yolunu tutabilirlerdi. Frodo düz bir çizgi halinde giderlerse önlerinde 18 mil yol olduğunu hesaplıyordu. Kısa bir süre sonra ağaçlıkların göründüklerinden daha sık ve birbirine daha dolanık olduğunu anladı. Ağaçların altında patika falan yoktu ve pek hızlı ilerleyemiyorlardı. Büyük uğraşlarla tepenin eteğine vardıklarında burada üzeri böğürtlen çalılar ile örtülü, her iki yanı da kaygan ve dik olan derin bir yatak içinde arkadaki dağlardan çıkıp gelen bir derenin aktığını gördüler. Münasebetsizce onların seçtikleri yolun tam ortasından geçiyordu dere. Ne üzerinden atlayabilirlerdi ne de ıslanmadan, üstleri başları çizilmeden ve çamurlanmadan içinden geçebilirlerdi. Ne yapacaklarını düşünerek durdular. Birinci çinko dedi Pippin acı acı gülerek. Sam Gamgee dönüp arkaya baktı. Ağaçların arasındaki bir açıklıktan aşağı inmiş oldukları yeşil yamacın tepesi bir parça görünüyordu. Bak dedi Frodo'nun koluna yapışarak. Hepsi birden baktılar ve ta yukarıdaki düzlüğün kenarında göğe karşı bir atın durmakta olduğunu gördüler. Yanında da eğilmiş kara bir şekil vardı. Geriye dönme fikrinden bir anda caydılar. Frodo başı çekti ve derenin yanındaki sık çalılıklara daldı. "Üf!" dedi Pippin'e. "İkimiz de haklıymışız. Kestirme yol daha şimdiden çetrefilleşti. Ama biz de ancak ucu ucuna gözden kaybolabildik. Senin kulakların keskin, Sam. Yaklaşan bir şey duyuyor musun?" Neredeyse nefes bile almadan sessizce durup etrafı dinlediler. Ama izlendiklerine dair hiçbir ses yoktu. "Atını bu yamaçtan indirmeye kalkacağını zannetmem," dedi Sam. "Ama tahminim bizim buradan indiğimizi biliyor. Yolumuza devam etsek fena olmaz." Yola devam etmek o kadar da kolay değildi. Sırtlarında çantaları vardı. Üstelik çalılıklar ve böğürtlenler onlara yol vermek konusunda pek gönüllü sayılmazdı. Arkalarındaki dağ rüzgarı kestiği için hava durgun ve ağırdı. Sonunda zorlanarak daha açık bir araziye çıkabildiklerinde hem sıcaktan bunalmışlardı, hem yorulmuşlardı, hem de her yanları çizik içinde kalmıştı ve artık yönlerinde de emin değillerdi. Ovaya ulaşınca derenin kıyıları alçaldı. Sığlaşıp genişleyerek batağa ve nehire doğru akıp gidiyordu. "Aa, bu kütük çayıymış," dedi Pippin. "Eğer deminki yolumuza dönmek istiyorsak hemen karşıya geçip sağdan devam etmemiz gerekir." Dereyi geçtiler, karşı kıyıdaki her yana açık, ağaçsız ve sazlık alanı hızla kat ettiler. Bu alanın gerisinde yine bir ağaç kuşağı vardı. Orada burada birkaç kara ağaç ve diş budak dışında büyük ölçüde uzun meşelerden oluşan bir kuşak. Zemin oldukça düzgündü ve pek fazla çalı yoktu. Fakat ağaçlar ilerisini pek rahat göremeyecekleri şekilde sıktı. Yapraklar ani esintilerle havalanıyordu. Bulutlu gökyüzünden de yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Sonra rüzgar dindi ve yağmur iyice bastırdı. Çimenlik bölgelerden derin ölü yaprak birikintilerinin içinden zahmetle ve ellerinden geldiğince hızla yürümekteydiler. Bu arada yağmur tıpırtı ve şırıltılarla dört bir yanlarını sarmıştı. Konuşmuyorlar, durmadan arkalarına ve etraflarına bakıyorlardı. Yarım saat sonra Pippin, "Umarım çok güneye dönüp bu ormanın uzunlamasına geçmiyoruzdur. Bu kuşak pek geniş değildir. En geniş yerinde bir mil kadar falandır ancak. Şimdiye kadar çıkmış olmamız gerekirdi," dedi. "Zikzaklar çizmeye başlamamızın gereği yok," dedi Frodo. "Bu durumu düzeltmez. Tuttuğumuz yoldan devam edelim. Henüz açık alana çıkmayı da pek istemiyorum." Böylece birkaç mil daha devam ettiler. Derken güneş bölük pörçük bulutların arasından tekrar ışıdı ve yağmur hafifledi. Artık gün ortasını geçmişlerdi ve öğlen yemeği için geç bile kaldıklarını düşünüyorlardı. Bir kara ağacın altında durdular. Hızla sararmaya başlamış olsa da yaprakları hala sıktı ve altındaki toprak oldukça kuru ve korunaklı sayılırdı. Yemeği hazırlayacakları zaman elflerin mataralarını uçuk altın renkli berrak bir içecekle doldurmuş olduğunu gördüler. Bir sürü değişik çiçekten yapılmış bir bal gibi kokuyordu bu içecek. Ve harikulade ferahlatıcı bir etkisi vardı. Çok kısa bir süre içinde yüzleri gülmüş, yağmuru ve kara süvarileri hiç umursamaz olmuşlardı. Son birkaç milde pek yakında arkalarında kalacak gibi geliyordu onlara. Frodo arkasını ağacın gövdesine dayayıp gözlerini kapadı. Yanında oturan Sam ve Pippin önce bir melodi mırıldanmaya başladılar. Sonra da alçak sesle şarkıya girdiler. "Hey hey hey, gidiyorum işte şişeye. Kalbimi avutup derdimi gömmeye. Yağsın yağmur, essin rüzgar. Gidilecek daha çok yol var. Ama önce uzanıp ulu bir ağacın altına, geçsin diye yol vereceğim bulutlara." "Hey hey hey," diye daha yüksek sesle tekrar başladılar. Sonra birdenbire susuverdiler. Frodo ayağı fırladı. Rüzgarın estiği yönden upuzun bir haykırış geliyordu. Melun ve yalnız bir yaratığın çığlığı gibi bir haykırış. Ses bir yükselip bir alçalarak sonunda kulakları tırmalayıcı tiz bir notada sona erdi. Onlar henüz kimi ayakta, kimi oturduğu yerde donup kalmışken, daha uzaktan ve daha hafif ama en az öbürü kadar iç ürpertici başka bir çığlık bu sese cevap verdi. Sonra sadece yapraklar arasındaki rüzgarın bozduğu bir sessizlik oldu. "Peki sizce neydi o?" diye sordu Pippin sonunda. Önemsemezmiş gibi konuşmaya çalışmıştı ama sesi biraz titriyordu. "Kuş desem şimdiye kadar şairde hiç böyle kuş duymamıştım." "Ne kuş ne de başka bir hayvan," dedi Frodo. "Bir çağrı veya bir sinyaldi. Ben çıkaramadım ama o çığlığın içinde kelimeler vardı. Fakat hiçbir hobbitin öyle sesi olamaz." Bu konuda daha fazla konuşmadılar. Hepsi süvarileri düşünüyordu. Fakat hiçbiri onların adını ağzına almadı. Artık ne gitmeye ne de kalmaya gönülleri vardı. Fakat şata ulaşmak için eninde sonunda açık araziden geçmek zorundaydılar ve bir an önce gündüz gözüyle gitmek daha iyiydi. Birkaç dakika içinde yüklerini omuzlayıp yola koyulmuşlardı bile. Çok geçmeden orman aniden sona erdi. Önlerinde engin otluk araziler uzanıyordu. O zaman gerçekten de fazlasıyla güneye yönelmiş olduklarını fark ettiler. Uzakta ovaların üzerinden nehrin öte yanındaki Erşehir'in alçak tepesini seçebiliyorlardı. Ama orası artık sollarında kalmıştı. Ağaçlığın kenarından dikkatle ve sessizce çıkıp ellerinden geldiğince acele ederek açık alanda yola koyuldular. İlk başlarda ormanın korunağından çıkmış oldukları için korkuluydular. Ta geride sabah kahvaltılarını yapmış oldukları yüksek yer duruyordu. Frodo orada uzakta göğe karşı kara ve küçük bir atlı silüeti görse hiç şaşırmayacaktı sanki. Fakat görünürde öyle bir şey yoktu. İndikleri tepelere doğru bakmakta olan güneş, dağılan bulutlardan kaçıp gene parlamaya başlamıştı. Hala huzursuz olsalar da korkuları uçup gitti. Arazi giderek daha yumuşak ve tertipli bir görünüm kazanıyordu. Kısa bir süre sonra bakımlı tarlalara ve otlaklara ulaştılar. Etrafta taflanlar, bahçe kapıları, sulama kanalları vardı. Her şey sakin ve huzur dolu görünüyordu. Şairin sıradan bir köşesiydi işte. Her adımda moralleri biraz daha düzeldi. Nehrin çizgisi gitgide yaklaştı ve kara süvariler artık uzaklarda, arkalarında kalmış ormanın hayaletleri gibi gelmeye başladı onlara. Büyük bir turp tarlasının kenarından sağlam bir kapının önüne geldiler. Kapının gerisinde muntazaman dikilmiş, alçak boylu taflanların arasından geçen ve üzerinde derin tekerlek izleri bulunan bir patika, ötelerdeki bir ağaç kümesine doğru uzanıyordu. Pippin durdu. ''Bu tarlaları ve bu kapıyı tanıyorum ben.'' dedi. ''Burası Karık Boyu. Bizim çiftçi Tırtıl'ın arazisi. O ağaçların arasındaki de çiftlik binaları işte.'' Frodo sanki Pippin yolun bir ejderha yuvasına çıktığını söylemiş gibi bir telaşla ''Bela üstüne bela'' deyiverdi. Diğerleri ona hayretle baktılar. ''İhtiyar Tırtıl'la ne alıp veremediğim var ki?'' diye sordu Pippin. ''Bütün Brendibaklar'ın sağlam dostudur. Tabii arazisine izinsiz girenlerin canına okur. Sonra azgın köpekleri de var. Fakat ne de olsa burada yaşayan halk sınıra yakın olduğu için biraz daha dikkatli olmak zorunda.'' ''Biliyorum,'' dedi Frodo. ''Ama gene de,'' diye ekledi mahcup bir kahkahayla. ''Ben ondan ve köpeklerinden çok korkuyorum. Yıllardır çiftliğinden uzak dururum. Çocukluğumda Brandy konağında kalırken mantar toplamak için izinsiz arazisine girip birkaç kez yakalanmıştım ona. Sonunda beni bir güzel patakladı. Sonra da götürüp köpeklerine gösterdi. ''Bakın oğullarım,'' dedi. ''Bu küçük haşerat bir daha topraklarıma adımımı atarsa onu yiyebilirsiniz. Şimdi çıkarın bunu buradan.'' Köpeklere çata kadar kovaladılar beni. O korkumu bir daha hiç yenemedim. Gerçi herhalde hayvanlar işlerini gayet iyi biliyorlardı. Aslında kılıma bile dokunacak değillerdi ama. Pippin güldü. ''Eh, artık yüzleşmenin zamanı gelmiş. Özellikle de artık gelip er diyarında yaşayacaksan. İhtiyar Tırtıl gerçekten sıkı heriftir. Yeter ki mantarlarını rahat bırak.